Ayrım 30. Enver, Murat Bardakçı, sayfa 365. Enver'in çocuğunun doğup doğmadığı, şayet doğduysa erkek mi yoksa kız mı olduğu hakkında hiçbir haber alamadığı günlerde Göktaş'a 23 Ocak 1921'de bir hayale hitaben yazdığı kısa mektup, bütün mektuplar arasında en hisli ve en hüzünlü olanıdır. Benim saadet nurum yavrum, nesin, ne oldun, erkek mi, kız mısın? Hala bilmiyorum, bundan o kadar müteessirim ki anlatamam. Her neyse, Allah seni uzun ömürlü, annenle bana da saadetle senin ak saçlı olduğunu, torunlarını sevdiğini göstersin. Seni uzun uzun öper, Hakk'a emanet ederim. Baban Enver. Bu mektubun diğer sayfalarını 2 gün sonra kızlarına hitaben yine mektup olarak kullanmış, büyük kızına, yavrum Mahi Peykerciğim, seni o kadar göreceğim geldi ki gözümde tütüyorsun. Bura adamları o kadar mutasip ki resmini de yakmaya mecbur oldum. Ah, hayalin gözümdedir. Sen de beni unutma, sev ve annene de unutturma. Her vakit beni Cici Efendimiz'e hatırlat ki seni çok hem de pek çok sevsin. Başkalarını sevmesin. Yalnız benden başka seni ve kardeşlerini sevsin. Seni çok çok öper, kucaklar. Allah'a emanet ederim. Baban Enver demiş. Sonra küçük kızına da, güzel Türkancığım, seni de kucaklar, öperim. Yine oynuyor musun? Artık güzel güzel konuşuyorsun değil mi? Anneni hep kucakla, öp ve seni sevmesi için yalvar, olmaz mı? Seni Allah'a emanet ederim, baban Enver diye yazmıştı. Burada Enver hakkında yazılan, hemen her eserde bahsi sıkça geçen son mektup meselesinin aydınlanması gerekiyor. Enver Paşa'nın 25 Temmuz 1922'de satılmış kışlağında kaleme aldığı romantik, hatta dramatik ifadelerle yazdığı şu mektup, Naciye'sine gönderdiği son satırları olarak gösterildi. Naciye'cim, sevgili sultanım Cici Efendiciğim, bugün pek sıkıntılı bir hava, tuhaf bir sis, güneş görünmüyor. Düşmandan bir hareket yok, fakat henüz sabahtır. Hastalarımı geri gönderdim ve Afgan emirinin askerin ve muavenetinin çekilmesinin iyi olmadığını ve Bolşeviklere emniyet caiz olamayacağını bildirdim ve hiç olmazsa eczayı tıbbiye ve sair malzemesinin iadesini istedim. Bakalım ne olacak? Bir de Hacı Sami ve diğer arkadaşların bu tarafa geçmesine müsaade olunmasını talep ettim. İşte efendiciğim, hemen şu satırları yazarak mektubumu kapatıyorum ve içine her gün sana topladığım buranın yabani çiçeklerinden mağada kaç gecedir altında yattığım kara ağaçtan kopardığım ufak bir dalı leffediyorum. Seni öper, sever, kucaklar, bu mevcudiyeti madiyemle, aşk ve iştiyakımla sarılarak canını yakar, hüdanın birliğine yavrularımla beraber emanet ederim. Ruhum efendiciğim, kara ağaca çakımla ismini yazdım. Bu mektuptan Enver Paşa ve Naciye Sultan hakkında yapılan geniş çaplı hemen her çalışmada bahsedildi, alıntılar yapıldı ve metinden yine aynı şekilde hep son mektup diye bahsedildi. Ben de öyle zannettim ve bu metni Enver'in son mektubu olarak birkaç defa yayınladım. Ama Enver'in evrakından çıkan ve 26 Temmuz'da kaleme almış olduğu bir başka mektup, 25 Temmuz tarihli mektubun son olmadığını gösterdi. Üstelik 26 Temmuz'daki asıl son mektupta bir gün öncekinde olduğu gibi romantik ifadeler yoktu ve Enver sadece askeri meseleleri anlatıyordu. Sabah erkenden ne olacağını görmek üzere kışlağın garbındaki tepeye çıktım. Bizimkiler de karşıki sırtta saklanmış askerleri gözlüyordu. Ben Rusları çıkarmak üzere ileri siperlere gittim. Bu sırada Ruslardan 40 neferin askerler üzerine hareketi haber verildi. Memnun oldum ve bizim pusuya memur askerlerin hareketini gördüm ve aradan biraz geçmeden 15 nefer Rus kaçtı ve top atılmaya başladı. Derken 50 nefer önümüzden Rus atlısı geçip arkadaşlarım bulunduğu sırtlara hücum etmek istedi. Yan ateşe tutup bir çukur nokta nokta nokta. Ben yalnız süratle inip ileride 30 mermi attım. Bizim askerlerimiz henüz cesaretsiz olduğundan böyle hareket ettim. Nihayet Ruslar ilerleyemedi. Bir çukurun içinde kaldılar. Biz de yanlarına varamadık. Fakat muvaffakiyet bizde kaldı. Ruslar da 15 nefer kadar ölü var. Bir de o kadar yaralı. Akşam avdet ettim. Togay Bey, Dathah'tan bir adam geldi. Bir de Rus esiri getirdi. Bu pek işime yaradı. İsticvabı neticesi karşımda Vahş Suyu'nun şarkısında Rus müstakil 8. Süvari Livası ile 9. Piyade Alayı'nın bulunduğunu anladım. Liva 15 ve 16. alaylardan mürekkep, 15. alay 3 bölük. 1. bölük lağvedilerek efradı tevzi edilmiş ki 2, 3, 4 kalmış. Mecmu kuvvet 700'den 350'ye inmiş. Piyade alayı 600 nefer imiş. Belci bana dün 200 nefer piyade ile 2 top ve 8. liva kumandanı gelmiş. Bundan başka bütün 15. alay burada. 16. alay Kan Kuran'daymış. Bundan bir miktar Gülap'ta bulunuyormuş. Hisar cephesinde 1. liva varmış. Kuvvetlerinin zayıflığından geri gitmek istiyorlarmış. Bizim kuvvetimizi 2000 tahmin ediyorlarmış. Bundan başka Tirmiz'de bir piyade alayı varmış. Diğer 2 top ile 200 nefer Kaberyan'daymış. Afganlar ise pek korkup telaştaydılar. Onlar benim Fergana'ya kaçtığımı bildiriyorlarmış. İbrahim Bey'den dün hat geldi. Onlar da Hisar cephesinde Ruslarla muhtelif yerlerde muharebe etmişler. Ruslar Kafir Nihan suyunu geçmek için Hisar karşısında, Yeni Pazar'da ve R nokta noktada yaptıkları hareketlerde muvaffakat olamayarak büyük zayiatla tard edilmişler. Fakat kendisi cephane istiyor. Togay Bey'in gönderdiği esir Azuka'ya yani erzak cemine çıkan müfrezeden imiş. 7 kişi öldürmüşler. Bunu da esir alıp bana göndermişler. Hakikaten işime yaradı. Nokta noktalı olan esiri diğerleri yanına gönderdim. Ruslara da beyhude telef olmayıp teslim olmaları ve bize kaçmaları için yazdım. İşte efendicim bir günde böyle geçti. Fakat piyade ve liva kumandanının gelişine bakılırsa bunlar bana bir taarruz yapmak fikrinde olsalar gerek. Herhalde geri gitmeye alamet saymıyorum. Seni bol bol öper kucaklar Hüda'nın birliğine emanet ederim. Bugün Yasavul başım müşavir Cura Bey'i Karatekin'e gönderdim. Fazilettin Mahtum'u yine oraya bey, hakim tayin ettim ve civar beylere Fergana, Maça ve Kırgız beylerine birer hatla hüsnü münasebet tavsiye ettim. Fakat Kırgızlardan Turan Binbaşı 400 askerle Karatekin'e geliyormuş. Ne için olduğu belli değil. Kendisine bir hatla herhalde İslam'a hizmeti tavsiye ettim. Ma mafis zannımca Fergana'da herhalde Kırgızlarla Türkler arasında sart soru işareti bir münazaa çıkacak sanıyorum. Neyse inşallah bir şey olmaz. Yoksa bu da yine Rusların hesabına muvafık gelir. Seni tekrar tekrar öper, Hüda'nın birliğine emanet ederim sevgili Naciyeciğim. Aradan seneler geçtikten sonra bir garabet yaşandı ve 1960'larda Pakistan'da çıkan bir dergide Enver Paşa'nın hanımına yazdığı iddia edilen İngilizce bir mektup yayınladı. Mektup tamamen düzmeceydi. Üslubunun Enver Paşa'nın üslubuyla hiçbir alakası yoktu. Bazı bölümleri Enver'in düşüncesine ve yaptıklarına tamamen tersti. Mesela Orta Asya günlerinde cihat sözünü hiç kullanmamış olan Enver bu uydurma mektupta bol bol cihattan bahsediyordu. Saçmalıklar bu kadarla bile kalmıyordu. Metni uyduran kişi Naciye Sultan'ın isminden bile habersiz olduğundan Enver Paşa'nın hanımının ismini Necibe yapmıştı ve Enver Paşa hayali hanımı Necibe'den Mustafa Kemal Paşa'ya her türlü yardımı yapmasını istemekteydi. Meselenin garabetten de öte acı olan tarafı düzmece mektubun hiçbir ciddi incelemeye tabi tutulmaması ve hakiki sanılarak Türkiye'de de yayınlanmasıydı. Bir üniversite öğretim üyesinin Türk tarihine bir nebze hizmet olması hevesiyle Türkçe'ye çevirerek bir dergide neşrettiği bu uydurma metin şimdi dar bir çevrede de olsa maalesef gerçek zannediliyor ve Enver Paşa son nefesini vermeden önce karısı Necibe'ye Mustafa Kemal'in yanında olmasını vasiyet etmişti gibisinden saçma yorumlar yapılıyor. Enver'in macera, dram, film yahut daha başka sözlerle ve kavramlarla ifade edilebilecek şekilde yaşadığı hayat, şimdi Tacikistan'ın sınırları içerisinde bulunan Abu Derya köyünün civarındaki tepelerde 1922'nin 4 Ağustos sabahı Sovyet Kızıl Ordu askerleriyle girdiği çatışmada bir Rus süvarisinin kısa namlulu tüfeğinden çıkan Domdom kurşunu ile nihayete erdi. Kurşun yanında bulunanlardan birinin ifadesiyle sırtından şemsiye gibi bir kırmızılık püskürterek çıktı. Enver atın üzerinden yere devrildi. Her iki taraf da birkaç dakika sonra kaçıştı. Olup bitenler uzakta bir yerlerden seyreden Abu Dere köyünün imamı Molla Mahmut Şerif Efendi çatışma mahalline geldi. Yerdeki cesetler arasında Enver'in de yattığını fark etti. Paşa'nın kanlı naaşını sırtlayıp köyün mezarlığına götürdü, sarığını çözüp kefen yaptı ve Enver'i eski bir mezara yerleştirdi. Basmacılar ertesi gün Enver'in cenazesini aldılar, onunla beraber şehit düşen arkadaşlarının çatışma mahallindeki cesetlerini de topladılar. Can veren basmacıları Abu Derya köyünün mezarlığına Enver ile basmacı kumandanlarından Devletment Bey'i de Çegan köyünün ilerisindeki bir tepeye yan yana defnettiler. Paşa'nın mezarı Rus yazarlara göre Bahattin Nakşibendi'nin Buhara'daki türbesiyle beraber Sovyet idaresi için zamanla hoşlanılmayan, antipatiyle bakılan bir mekan haline gelecek ama 1998'de Türkiye'ye nakledilmesine kadar yerinde kalacaktı. Enver Paşa'nın son günlerinin, özellikle de can verdiği anın ayrıntılarının kayıtları elimizdedir. Ve bu kayıtlar Paşa'nın basmacılara katılmasından sonra muhaberat müdürlüğünü yapan, Paşa'nın şehit düştüğü anda yanında bulunan ve sonraki senelerde Türkiye'ye yerleşen o senelerin genç bir basmacısı Nafız Türker tarafından tutulmuştur. Doğu Buhara mücadeleleri ve Enver Paşa'nın Orta Asya günleri konusunda ayrıntılı notları yazmış, birçok harekatın kroküllerini çizmiş ve çok önemli bilgileri bizzat kaydedip Türkiye'ye ulaştırmış tek kişi olan Nafız Türker, basmacılıkla ilgili kaynaklarda Mirza Pir Nefs veya Molla Nafız diye geçer. Nafız Türker 1892'de Buhara yakınlarındaki Cilliköy kasabasında doğdu. Buhara'da cedidi yani yeni usulde eğitim veren okullarda okudu. Birinci Dünya Harbi'nde Ruslara esir düşen, Sibirya'daki kamplara gönderilen ve Sovyet devriminin ardından kamplardan kaçarak Buhara'ya gelen Osmanlı subayları ile beraber halk okullarında öğretmenlik yaptı. Daha sonra basmacı hareketine ve Enver Paşa'ya katıldı. Konuşabildiği diller ve bildiği lehçeler sayesinde Enver Paşa'nın muhaberat müdürü oldu ve Paşa'nın son anına kadar yanında bulundu. 4 Ağustos 1922'de şehit olan Enver Paşa ile Devletment Bey'i Çegen Tepesi'nde mezara indirip defnedenlerden biri de Nafız Bey idi. Nafız Bey, Enver Paşa'nın ardından bir müddet Kuşçubaşı Hacı Sami Bey'in mahiyetinde yer aldı. 1923 Mayıs'ında aralarında Hacı Sami'nin de bulunduğu bir grupla Afganistan'a iltica etti. Oradan İran'a ve aynı senenin aralığında Türkiye'ye geldi ve daha sonra Türk vatandaşlığına alındı. Yozgat Yerköy'de Devlet Demiryolları'nın amelesi oldu. Kısım şefliğine yükseldi, ardından Sarıkamış kısım şefliğine tayin edildi. Çilesi sadece Türkistan'da çektikleri değildi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında işinden çıkartıldı. 1944'teki meşhur Turancılık davası sırasında tutuklandı. Kars'ta 9 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat etti. Ve bu defa Gaziantep Belediyesi'ne fen memuru olarak girdi. Daha sonra Tarsus Devlet Su İşleri'ne geçti. Buradan emekli oldu ve 27 Mayıs 1975'te 83 yaşındayken Tarsus'ta vefat etti. Nafız Bey hatıralarını Türkistan Kahramanları başlığı ile 11 Ağustos 1961 ile 20 Ekim 1962 günleri arasında Tarsus gazetesinde yayınladı. Ancak hatıralar verdikleri bilgiler ne kadar önemli olursa olsun düşük tirajlı yerel bir gazetede yayınlandıkları için uzun seneler ilim dünyasının dikkatinden uzak kaldı. Hatıralar Nafız Bey'in elindeki evrakı Adana'da 1969'da tanıştığı Ali Bademci ismindeki bir delikanlıya devretmesi ve Bademci'nin bu evrağın yanı sıra Türkiye'ye iltica etmelerinden sonra yine Adana'ya yerleşen basmacı korbaşılarından yani kumandanlarından Şir Muhammed ve Nur Muhammed Beyler ile eski basmacılardan daha sonra temin ettiği belgeleri seneler sonra yayınlanması sayesinde ilim aleminde seçkin bir yer edindi. Aşağıda Molla Nafız Bey'in son derece önemli olan notlarından Enver Paşa'nın son günlerinin, can verme anının ve vefatından sonraki kısa bir dönemin yazılı olduğu bölümleri el yazısı nüshadan ve hicri tarihlerin yanına miladi karşılıkları koymak dışında hiçbir yerine dokunmadan orijinal diliyle aynen naklediyor ve daha önce bu şekilde yani aynen yayınlanmamış olan günlüğün ilgili bölümlerini yayınlamam için lütfeden dostum Ali Bademci'ye şükranlarımı sunuyorum. 8 Zilhicce, 2 Ağustos 1922. Bugün sabah aydınlanınca cephede silah sesleri duyulmaya başladı. Paşa Devletment Bey'e verdiği sözü unuttu, hemen atına atlayıp siperlere gitti. Bolşevikler kudurmuşçasına siperlere saldırıyorlar, top gürültüleri, mitralyöz sesi, silah çatırtısı birbirine karışıyor. Havalin yolunun tam Belcivan'ın şarkındaki yokuşun metali ve yamaç asker cesetleri dolmuş olmasına rağmen yarın kovuğundan fırlayıp yola doğru bayıra tırmanan Rus askerin hesabı yok. Enver Paşa siperler içinde yaya yürüyerek mitralyöz bölüğüne kadar gitti. Vaziyeti yakından tetkik etti. Mirza Salih Bey'in müfrezesini Mirza Mirahur'un siperini takviye için gönderdikten sonra 1. alayın bir bölüğünü mitralyöz bölüğünün takviyesini emretti. Devletment Bey'in askerlerini de Mirza Salih'in siperlerini işgal etmesini emretti. Cephedeki bu her cümerç akşam karanlığına kadar devam etti. Düşman taarruzu akşama durdu. Enver Paşa da geç vakit karargahına avdet etti. 9 Zilhicce 3 Ağustos 1922. Bugün Enver Paşa siperlere indi. Öğleye kadar dolaştı. Bugün bir vukuat olmadı. Dönüşünde Devletment Bey'in köyüne uğradı. Bir gün önce hazırlanan ziyafet sofrasına oturdu. Yemekten sonra Devletment Bey'in imamı Molla Abdüssamet Efendi'yi istedi. O yanına gelince hocaya hitaben, "Yarın kurban bayramıdır. Bolşevikler hücuma kalkarlarsa bayram namazı kılmak müyesser olmaz. Hazır buraya gelmişken bayram namazını kıldırmanız mümkün olur mu?" dedi. İmam efendi hali seferde olduğunuzdan ve cihat içinde düşmanla karşı karşıya bulunduğunuzdan, düşmanın ibadet vaktinde yapması muhtemel sevletin hirasından, korkudan ötürü vacibül eda olan salat-ı idi ethayı mukaddem veya muahhar eda kılmak alahu alem caiz olur diye cevap verdi. Bu sırada Devlet Bey'in adamları bir bohça içinde zerli çapan, hırka, bir de sarık getirdiler. Paşa'ya takdim ettiler. Paşa teamüle riayet ederek çapanı elbiselerin üzerine giydi. Kalpağı çıkarıp sarığı başına geçirdi. Halk ile beraber köyün camiine gitti. Evvela öğle namazını, sonra bayram namazını eda kıldılar. Camiden çıkınca da alel usul köylülerle orada hazır bulunan Ümeyra ve askerlerle bayramlaşıldı. Akşama kadar orada kalıp ikindi ve akşam namazlarında cübbeli sarıklı olarak köyün camiinde eda kıldı. Yerli halk paşanın bu tevazusunu görüp çok izaz ve ihtiram ettiler. Akşam namazından sonra tekrar sofra serildi. Haşlanmış koyun başı ve but etler pilavlarla ikramı tamamlandı. Siperlerde silah sesi duyulmadığı için asude bir vakit geçirip sohbet etmek fırsatı da buldular. Ve böylece yarım günlük bir istirahat bir müddet için yorgunluğu unutturdu. O gün cemaatle huftan yatsı namazına müteakip ev sahibinin müsaadesini alarak memnun mesrur geç vakit karargahına geldi. O gece yarısına kadar odasında oturdu. Ertesi sabah alayların karargahlarına uğrayıp askerlerle bayramlaşıp onlara birer buhara altını dağıtmak, altın kifayet etmeyecek olursa 5'er Afgan lirası rupiye için hazırlık yaptırdı. Gece yarısından sonra istirahat etti. 10 Zilhicce 4 Ağustos 1922. Enver Paşa geç yatmasına rağmen şafakta kalktı. Sabah namazını eda kıldıktan sonra Mirza Muhiddin'in hazırladığı bir kase koruk şerbetini içti. Heyecanlıydı. Askerlerine dağıtmak için hazırlattığı paketleri kendi atının eğrinin ön ve arka kuburlarına yerleştirdi. Güneş bir nize, mızrak boyu yükselmişti. Muhafız süvarilerin hemen atlamalarını emretti ve kendi atını istedi. Hazır olan atı getirdiler. Paşa atına bindi sırada silah ve mitralyöz sesleri ortalığı velveleye vermeye başladı. Paşa köyden havelin yoluna çıkıp silah seslerinin geldiği cihete süratle atını sürdü. Muhafızları ve kendisini her daim takip eden karargah bayrakları Nurettin başta olmak üzere paşaya yetişmek için atlarını dört nala kaldırdılar. Enver Paşa üzerinden yolun geçtiği tepenin henüz hattı balasına ulaşmak üzereyken beyaz sakallı tacik askeri "Paşam kaytin orusbar. Geri dönün, düşman var," diye önünü kesti. Paşa bir an atını yavaşlattı, dürbün ile ileri baktı ve tepenin tam hattı balasına yetişti. Yolun iki tarafına dağılmış tepeyi sararak ilerleyen düşman süvarileriyle burun buruna geldi. Tam bu sırada yetişen muhafız süvarilerine döndü, kılıcını çekti, kolunu yukarı kaldırdı. "Basın," diye bağırdı ve düşman saflarına daldı. Karşısına düşen iki düşman süvarisini devirdi. İşte o zaman paşanın üçüncü hedefi olan düşman süvarisi kısa süvari tüfengini çekti ve paşanın kalbine nişan aldı. Tetiğe bastı. Paşanın kılıcı onun başına uçuracağı zaman kafirin kurşunu daha evvel yetişti. Dumdum kurşun kahramanın sırtından şemsiye gibi bir kırmızılık püskürterek çıktı. Mübarek yiğit kahraman bir külçe halinde atının üstünden yuvarlandı. Aynı anda düşmana saldıran Türkmen süvarileri karşıdan çıkan düşman süvarilerini yukarıdan aşağıya bir sel gibi ezerek kılıçtan geçirdiler. İşte bu muvaffakiyet anında bir menhus ses "Paşa öldü," diye feryat ediyor. Bu sesi duyan herkes adeta felç oluyor, elleri tutmaz, kafalar işlemez oluyor. Bozulan maneviyat herkeste müthiş bir panik yaratıyor. Önlerine katıp kovaladığı düşmanı bırakıp yüz geri ediyor, şuursuzca kaçmaya başladılar. Bu ani baskın diğer kuvvetleri şaşkına uğrattı. Danyal, Faruk, Behram beyler düşmanın esas şoseye çıkan kolunu sarıp imha etmek üzere oldukları bir sırada Devletment Bey'in şehadetini öğreniyor, arkasından Enver Paşa'nın şehadeti haberi onları da allak bullak ediyor, panik onların askerlerine de sirayet etmiş, düşmanla meşgul olamadan kendi askerlerinin paniğine mani olmak mecburiyeti hasıl oluyor. Düşman bu savaşta çok afallamamış olsalardı, mücahitlerin hiçbirisi kurtulamazdı. Mücahitlerin şaşkın hali, düşmanın da felahı oluyor, onlar da arkalarına bakmadan canları kurtulmuş oldular. Danyal, Faruk ve Behram beyler düşmanın birinci kolunu sardıkları zaman düşmanın taarruz eden Çilder Deresi'nin menabından doğru gece yürüyüşü yaparak bir patikadan yukarı çıkmayı başaran düşmanın ikinci kolu gece Mirza Mirahur'un siperlerini basıp imha ettikten sonra Devletment Bey'in siperlerini de perişan ediyor. Devlet Bey şehit oluyor. Böylece Enver Paşa'nın harekatı son bulmuş oluyor. Mücahit kumandanları koyun sürüsü gibi ağlayarak dağılan askerlerine yetişerek güç bela durdurabiliyorlar. Bunları Havelin yolunun şimalinde Çahken tepesine çekiyorlar. Burası her tarafa hakim, müdafaya elverişli buldular fakat ortalıkta düşmandan bir eser görünmüyordu. Bir müfreze gönderildi. Muharebe sahasını dolaşıp durumu öğrenmesi için talimat verildi. Giden müfreze harp yerine geldiği zaman görülüyor ki Havelin yolunun üzeri düşman cesediyle dolu. Dolaşıyorlar, mücahitlere ait bir ceset bulamıyorlar. O sırada Dere-i Bala köyünden Molla Şerif adında bir zatı görüyorlar. Bu zat Devletment Bey ile Enver Paşa'dan başka bir ölü yok. Gördüğünüz bu cesetlerin hepsi Ruslara aittir. Enver Paşa'nın naaşını başımdaki sarıma sardım. Muvakkaten köyün mezarlığına koydum, muhafaza ettim dedi. Devletment Bey'in cesedini de kayınbiraderinin askerleri evine götürdükleri öğrenildi ve bu malumat topladıktan sonra müfreze Çahken köyüne avdet ettiler. Vakit akşam oldu, asker Çahken civarında açıkta geceyi geçirdi. 11 Zilhicce 5 Ağustos 1922 Mücahit kumandanları toplandılar. Bir müfreze Dere-i Bala'ya gönderip Enver Paşa'nın naaşı Çahken tepesine getirildi. Abdülkadir Bey'e haber gönderilerek Devletment Bey'in naaşı da Çahken tepesine getirildi. Çahken tepesinin zirvesinde yan yana iki mezar kazıldı. Mevcut askerler ve civar köylerden toplanıp gelen halk meydana getirdiği 6-7 bin kişilik bir cemaatle namazları kılındıktan sonra merasimle defnedildiler. Bu merasimden sonra mücahit kumandanlarının ekseriyetinin kararı ile yaşlı ve kıdemli olan Danyal Bey'i Enver Paşa'nın yerine başkumandan olarak seçtiler ve bundan sonra bu mıntıkada yabancı birliklerin barınmaları güç olacağı için harekatı durdurup askeri sakin bir mıntıkaya çekip kışı geçirmek ve askerin bozulmuş olan maneviyatını düzeltmek, gelmekte olan uzun kış mevsiminde iaşe ve ibadetlerinin kolayca temin edilebilmesi için Belcivan'ı terk etmeyi karar altına aldılar ve Kuvayi Ummiye'nin Karatekin'e çekilmesi münasip görüldü. Bu durum Fuzeyl Bey'e bir mektupla bildirildi ve askerler Garım istikametine hareket ettirildi. 12 Zilhicce 6 Ağustos 1922 Mücahit kuvvetleri Garım'a muvassalat ettiler. Fuzeyl Bey, mücahit kuvvetleri Garım şehrinde karşıladı. Her alayı münasip köylere taksim etti. Danyal Bey'in alayını da kendisinin kaldığı Şirabat kasabasına yerleştirdi. Faruk Bey'in kuvvetleri Osman Bey, Sahip Nazar'ın kuvvetleri Garım'a uğramadan Medca tarafına gittiler. Türk zabitlerinden Nafi, Halil, Hüseyin ve Hacı Muhammed, Çerkes Hüseyin çavuşlar Türkmen taburu ile merhum paşanın erkan-ı harp yazıcıları ile Mirza Nefes, Garım şehrine korgan içinde yerleştiler. Her birlik olduğu yerde istirahate çekildiler. Hane sahibi Fuzeyl Bey, onun mahiyet erkanı ile misafir asker ve zabitanına oldukça hürmet ve ikramı esirgemiyor, her ihtiyaçlarını temine çalışıyorlar, Karatekin'e geliş haftayı buldu. 20 Zilhicce 14 Ağustos 1922 Vaziyet temerküz etti. Şehit merhum Enver Paşa'nın ölüm haberini Afgan kralına Kabil'de bulunan Osman Hoca, Buhara Reisi Cumhuru Ali Rıza, Hacı Sami Beylere bildiren mektuplar yazıldı. Merhum Paşa'nın üzerinden çıkarılan kanlı elbiselerini vesaire eşyalarını da Türkiye'ye gönderilmek üzere terdibat alındı. Türklerden Halil, Türkistanlarda da Mirza Muhittin memur edildi. Merhum Enver Paşa'nın bindiği sultan namındaki atı, taşıdığı İngiliz filinta tüfeği Kral Amanullah Han'a verilmek üzere heyete teslim edilerek Darvaz şehri üzerinden Afganistan'a gönderildi. 8 Ekim 1921'de Buhara'ya gelerek, Türkistan'ın kurtuluş mücadelesinin başına geçerek, 10 ay Bolşevik kuvvetleri ile çarpışan kahraman yiğit Enver Paşa, 4 Ağustos 10 Zilhicce 1922 Cuma günü bir düşman süvarisinin kurşunu ile şehit edilmiştir. Kahraman şehidin ana yurt toprağına dökülen mübarek kanının her damlası geride kalan her vatan evlatlarının kalbinde istiklal tohumunu filizletecek aziz naaşı da yüce vatan dağlarının zirvesindeki Çahken tepesinde kurtuluş yoluna ışık tutacaktır. Nafiz Türker. İstanbul'un Divanyolu semtindeki mütevazi bir evde 23 Kasım 1881 Çarşamba günü başlayan Balkan dağlarındaki silahlı mücadelelerle, Babali'de baskınlarla, darbelerle, ihtilallerle, Dünya Savaşı'nın en dağdağlı günlerine dökülen kanlı ve gözyaşlarıyla, mecburi bir sürgünün sıkıntılarıyla ve Orta Asya'da beyhude bir mücadeleyle geçen hayat, 4 Ağustos 1922 sabahı Afganistan sınırındaki dağların Çegan yahut Çekhan denen Ücra Tepesi'nin ilerisindeki Ağabey Derya Köyü'nün dışında bir Rus süvarisinin tüfeğinden çıkan domdom kurşunu ile işte bu şekilde noktalandı. Başlattığı mücadeleyi yarıda bırakıp Almanya'ya hanımı Naciye'nin ve ailesinin yanına dönmesi yahut başka bir yere gitmesi imkansızdı. Zira iç dünyası sadece başarı üzerine inşa edilmişti ve o dünyada başarısızlık diye bir kavram yoktu. Memleketi terk etmesinden sonra Avrupa'da, Moskova'da, Batum'da ve Orta Asya'da girişte bütün faaliyetleri büyük zaferler kazanmak, işgallerden ve baskılardan kurtaracağı bir İslam dünyasının başına geçmek hevesiyle yapmıştı. Gelecekteki bütün başarılarıyla zaferlerini Naciye'sine ithaf hatta hediye edecekti ve sadece bu yüzden bile dönüş diye bir şey söz konusu olamazdı. Naciye'nin yanına başladığı işi yarım bırakmış, muvaffak olamamış şekilde gidemezdi. Dolayısıyla başladığı işi devam ettirip her nasıl olursa olsun nihayete erdirmeye mecburdu. Güç dengelerini ve uluslararası vaziyetin ne şekil aldığını fark edemeyip bir andan sonra her şeyi yanlış değerlendirse bile kalmak ve mücadelesini ya zafere ulaşarak yahut canını vererek noktalamak zorundaydı. Ve öyle yaptı. Dönmedi. Muvaffak olma azmiyle girişti macerasını zaferle değil, tüfekli süvarilerin önüne yalın kılıç ve intihar edercesine atılarak hayatı ile noktaladı. Kurşun sırtından şemsiyi yandıran bir kan yağmurunu püskürtürcesine çıktığında Enver henüz 41 yaşında idi ve ancak birkaç hayata sığması bile zor gibi görünen bütün maceraları, hayalleri ve mücadeleleri sadece 41 senelik ömründe yaşamıştı. 30. ayrımın sonu sayfa 375.